İnternette bir şey daha var, etkinlik daha var. Yine Hegel'le ilgili ilgili olarak başladı. Tinin görünür bilim üzerine gidiyorlar. Ama orada bir anlatım var. O güzel bir anlatım. Biz onu biliyoruz. Yani bir kavramı bilmek demek, onun dizgedeki yerini bilmek demek. Aynen, hemen hemen aynen bu cümle var. O zaman şimdi varoluş kavramının ve görüngü kavramının dizgedeki yerleri nedir? Öz bölümüne aitler. Neden öz bölümüne aitler? Ve birbirleriyle referansları ya da bağlantıları nedir? Birbirleriyle edimselliği de katacağız. Edimsel, onun dışında bir de şey vardı değil mi? Nedensellik konusu. Kim diyordu onu?
Cengiz geçen
hafta. Yani edimsel. Nedensellik konusunu, tabii o da, yani bütün kavramlar için aynı şey söz konusu. Nedensellik kavramının töz kavramı ile ilişkisi ve neden etki ya da yani nedensellik derken ikisini de şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Onların sistemdeki yerleri ve birbirleriyle bağlantıları. Varoluş ve görüngü, onlardan başlarsak. İyi mi bu tema?
Evet.
Yani varoluş, varoluşçuluk denen şey nedir mesela? Bunlar varoluş birincildir diyorlar. Şey diye düşünüyoruz biz değil mi? Varoluşu birinci olarak bir şeyde birinciliği getirdiğin zaman ikinci, üçüncü falan kalmıyor. Yani sadece şey kalıyor. Varoluş kalıyor. Dolayısıyla öz ikincildir demek, öz değildir demekle bir. Varoluşçular bir özü reddediyorlar. Özü reddettikleri zaman diyalektik düşünmedikleri için varoluşun da düştüğünü görmüyorlar. Çünkü varoluş özden özle ilgili bir kavram.
Varoluşu dolayısız alamaz mı? Yani şimdi burada bir problem var tabii. Dolayısız alınan bir şeyin her zaman dolaylı olduğunu şimdi bilmeyen, anlakla bakan birisine söyleme şeyi yok. Anlatma imkanı yok aslında. Yani dolayısızlık olarak varoluşu alırsınız ve onun üzerine kendi sisteminizi kurarsınız ki bir şey Heidegger'in yaptığı da aşağı yukarı aynı şey. Efendim?
Böyle kafadan varoluş.
Varoluş niye dolaylı? Çünkü varoluşun zemini var. Değil mi? Varoluş zeminden geliyordu. Şimdi bir cümle okuyacağım Hegel'den. Onu kısa ama dahası diyor bu 367. sayfanın hemen tepesinde. Bir de var olanın bir zemini vardır ve koşulludur dendiği zaman İşte ölçüde hiçbir zemini yoktur ve koşulsuzdur da denmelidir. Yani dolaysızdır. Varoluş dolaylıdır dendiği zaman Hegel diyor ki bir de buna şeyi ekleyin. Zeminsiz ve koşulsuz yani dolaysızdır.
Dolaysız olarak da alabilirsiniz.
Pekala varoluş varoluş şeyde dolaylı varlıktı. Yani oluştan çıkmış varlıktı ya da oluştan çıkmış dolaysızlık. Yani
dolaylı dolaysızlık da alınabilir diyor. Şiir söylüyoruz.
Evet, burada zeminden sonra geliyor. Şimdi varoluş ve görüngü arasındaki karşılaştırmada ilk ayrım varoluşun dolaysız olması, özün zorunlu olarak dolaylı olması. Yani varoluş tabii ki dolaylı aynı zamanda. Bunu nasıl halledeceğiz? Öz, görüngü kendiliğinden ya da açıkça dolaylılık gösteren bir kavram. Görüngü, bir şeyin görüngüsü. Yani kendisi değil. Görüngü demek...
Bir de kendisi var.
Evet. Yani kendisi olmayan bir şeyle bağlantıyı açıkça ortaya koyuyor. Görüngüde... Yani biz bir şeyin görüngü olduğunu düşündüğümüz zaman onun neyin görüngüsü olduğu konusu da orada gündeme geliyor.
Yansıma açık orada.
Evet, yansıma, dolaylılık açık. O yüzden görüngü varoluştan ayrı olarak varoluşta şey var, dolaysızlık var. Yani öyle düşünebiliriz. Şimdi burada problem senin belirttiğin şey, yani dolaysız olan her şey aynı zamanda dolaylı ya da dolaylı her şey aynı zamanda dolaysız. Bunları burada yine hangi kritere göre ayırt edeceğiz? Yani görüngü dolaylıdır derken, varoluş da dolaylıdır dersek, o zaman ikisini bir yerde ayırmamış oluruz. Ama doğru yani, ikisi de dolaylı ve ikisi de dolaysız. Dolayısıyla onları ayırt eden etmen şey değil, dolaylı ya da dolaysız olmaları değil. Varoluş ve görüngü ayırt eden şey, şimdi edimsellik kategorisini buraya eklersek, edimsellikte de dolaysızlık karşımıza çıkacak. Yani bu üç kavram arasında Dolaylılık ama açıkça görüngüye ait.
Görüngü yine ikinci moment olduğu için olumsuzlama momenti olarak düşünülüyor. Bir de yani onun dolaylılığı daha açık bir alan değil mi?
Daha açık ama daha açıklık o kriter mi? Yani ayırt etmeyi...
Varoluş belki yansımalı değil de görüngü mü yansıma?
Ama her şey için her
hepsi yansımalı.
Hepsi yansımalı.
Yani problem orada yatıyor. Şimdi Hegel varoluş konusunda büyük mantıkta...
Varlığın kendisiyle yansıma birliği diyebilir miyiz? Yani o zaman dolaysız kılmış oluruz yani. Varlığın kendi yansımasıyla birliği, kendi yansıması değil
varoluş
ama...
Varoluş için mi?
Evet.
Varoluş eşittir, varlık artı yansıma gibi bir şey söylüyor Hegel.
Birliği, evet.
Tabii, birliği. Yani varlık var orada ama bu varlık aynı zamanda yansımalı bir varlık. Ya da... Yani varlığa uygun yani bir şey
yansımasının birliği olarak şey yapıyorum ama şimdi o birliği de şey yapmak çok böyle netleşmiyor açıkçası. Nasıl?
O zaman birlik yok o zaman. Birliği nerede nasıl açıklıyorsun? Şimdi varoluş açıklıyor. Birlik ne? Birliği kendi. Yani birlik adını telaffuz ettiğin anda o birlik ile ilgili
dolaysızlığını bir şey söylemen öyle koyabilmek lazım. Adına. Söylüyorum
tabii. Tekrar şimdi bu nokta böyle duruyor. Bir de şunu buna katarsak belki işimiz kolaylaşacak. Varoluş bir yerde gel bu 368'in sonunda Tanrı'nın varoluşun tanıkları temasının sonunda şeye geliyor. Sonuca geliyor. Orada sonuç şey, varoluş diyor, özün bir yüklemi ya da belirlenimi olarak alınmayacaktır diyor. Yani varoluş özün bir yüklemi falan değildir. Öyle yapanlar var ki onları burada hedef alıyor. Öz doğru ilişki şey diyor. Özün varoluşa geçmiş olması. Öz varoluşa geçmiş. Şimdi öz soyutlama özün kendini göstermesi ya da yani özün şey olması gerekir. Yansıması gerekir. Öz yansıyor mu? Onun özün yansımasını mantığını düşünebilirsek o zaman özün bir geçiş yapması ya da bir bağıntı kurmasını açıklamış olacağız. Öz yansır ya da ışır. Işır diyorduk. Shine. Yani görünür aslında. Seem. Ve o zaman özün varoluş özle ilişkisinde ne oluyor? Şeydi, zeminden geliyordu. Yani zeminin kendini ortadan kaldırması, zeminin zemine düşmesi ya da yok olması, varoluşu getiren kategori, oluş kategorisinin çökmesi gibi. Oluştan Dasein çıkıyor, zeminden, Grund'dan Existenz çıkıyor. Bu.
Ama o zaman sanki hani varlıktan şey, zemin de varlık, varlığın içindeymiş gibi almıyor mu öyle dediği zaman?
Zemin oluş gibi. Özdeşlik ve ayrılma birliğiydi.
Yani öyle olduğunu bildiğim için söylüyorum.
Bir daha söylüyor o zaman, tam anlayamadım dediğini. Neyse, zemin varlık gibi mi?
Yani biraz önce anlattığımız tarzı düşününce de o zaman...
Peki o zaman baştan şey yapayım. Öz varoluşa geçmiştir diyor Hegel. Yani varoluş özün yüklemi değildir. Tözün ilneği gibi. Özün bir yüklemi değildir ama öz varoluşa geçmiştir. Bir şey... varoluş dediğimiz zaman her şey varoluş. Çünkü varoluş kategorisinin arkasından das Ding geliyor. Şey kategorisi geliyor. Var olanlar anlatımını kullanıyor. Bu anlatım İngilizce'de falan çok yaygın. Yani Hegel'de oradan etkileniyor belki de. The existent. Türkçe'ye pek uymuyor var olanlar. Ama var olanlar dendiği zaman var olan varlıktan ayrı bir kategori. Onun biraz belki etimolojisinden de yararlanabiliriz. O kavramın netleştirmek için. Var olan nedir? Zeminden gelmiş olan. Yani dolaylı aslında. Ve zemini kendi içinde kapsayan, var olan. Ama var olan zeminin ortadan, yani zemini negatif olarak kapsadığı için, ortadan kalkmış olarak kapsadığı için var olan şey gibi duruyor diyor Hegel. Kendi için varlık gibi duruyor. Bir bakıma. Yani bir gibi duruyor. Ya da dolaysız gibi duruyor. Ve var olanın kendini kendinden itmesi gibi bir şey var. Var olan, existent'ın. Bunu existence için söylemiyor galiba. Varoluş için. Şey, var olan için söylüyor. Mesela şey diyor.
Var olan ve varoluşu ayırıyor muyuz?
Ayırıyoruz. Yani sözcük olarak ayırıyoruz. Kavram olarak aralarında tabii ki sözcük oynadığı zaman, takılar oynadığı zaman orada kavram da oynuyor. Yani var olan ve varoluş aynı şey değil. Aynı olsaydı öyle bir sözel ayrıma gerek duymazdı. Ama çok çok yani çünkü kökü şimdi, aynı. Söyle.
Mesela var olan yani şöyle ben Heidegger'i okurken yani en azından Heidegger'i çeviren Heidegger'in kendisini bilmiyorum böyle ayrı. Varlık ya da varoluş bir şey daha yani ontolojikal bir şey. Yani ona ontolojikal yani ontolojinin şeyinde var olan şeyler hani var olan onu ontik diyorlar.
Yani Zayn'de orada Heidegger'in kullandığı terim existieren değil, existent değil.
Existence değil. O zaman. Yani iki ayrı kategori. Yani varlık genel olarak, total olarak. Bir o ontological. Var olanlar ontik. O dünya yani varlıklar, şeyler.
Varlıksal. Evet. Ontik, bir de ontolojiş var. Ontiş var, ontolojiş var. Ve bu ikisini ayırıyor Heidegger.
Varlığına ontik, ontological diyor.
Ama bu burası şey, eksistans alanı. Yani oradaki durum, mesela Zayn'da ben onu var olan şeyler olarak çevirdim.
Çünkü
şey,
evet.
Büyük anlayıcı her zaman şey, büyük. İsim. Tabii Zayn'da. Yani var olanlar, ad olduğu zaman büyük olacak. Orası ontoloji konusu. Şimdi burada biz ontoloji alanında değiliz. Fenomenoloji alanındayız. Yani öz alanındayız ya da görüngü alanındayız.
Dolaylılık alanı biraz.
Dolaylılık yani, alanı.
Vallahi direkt karşılık düşen şeyler.
O Heidegger'in oradaki problemleri ele alışı yine incelemeye değer tabii ama şeyden farklı.
Evet, ben ya da çevirmenin notu gibi bilmiyorum. Yani orada çünkü demek ki iki felsefede yani terminolojide iki ayrı kelime var diyor. Biri ontik, biri
ontolojik. Evet. Tabii yani ikisi ayrı.
Farklı şeyler değil tabii. Benzer ama farklı. İki ayrı kelime kullanıldığını göre yani ben dil açısından.
Tamam. Hadi şimdi burada existent ya da var olan varoluştan ayrı. Varoluş dediğimiz şey, bu varoluşçuların birinci yaptıkları şey henüz en azından mantıksal olarak biliyoruz şey kavramına eşit düşmüyor. Yani böyle kendi başına duran bir varlığı anlatmıyor varoluş. Varoluş, varlığa gelişi anlatıyor değil mi?
Hı hı.
Yani
evet.
Biz durup dururken bir kaleme bu bir varoluştur demeyiz. Var olandır diyebiliriz. Var olan bir şeydir diyebiliriz hatta. Ama var olan varoluş demeyiz. Yani varoluş kategorisi biraz zor bir kategori ve Türkçe
varoluş bir süreç mi acaba?
Süreç.
Evet, net bir kavram. Yani
varlığını tamamlamak.
Evet. Tamamlanmış değil. Süreç olduğu için de tamamlanmış değil ve bu aynı zamanda da şey zeminden gelen bir kavram. Yani bunu belki daha Hegel'in yaptığından daha öteye götürmek de gerekecek. Yani
belirli varlıkla benzeşmesi olabilir mi? Belirli
varlıkta bir şey var. Yani tamamlanmışlık var. Sanki onda bir süreç yok gibi. Dasein'de bir süreç.
O kendisi bir sonuç zaten belirli varlığı.
Evet. Kendi başına yani, durabilen bir şey.
Belirli varlıkta şey var ya, nitelik,
nicelik, ölçü
bir şeyler.
Tamam işte yani, dolaysız kategoriler dediği gibi. Dolaysız. Yani daha şey. Yani oluşa karşılık düşen zemin, burada varoluş da sanki zeminle bir şey diyor. Yani zemine daha yakın bir kavram.
Zeminin ortadan kalk, zemini düşünelim. Zemin nedir? Bir şeyin olması için koşul değil, şey değil, yeterli değil. Yani zemin varsa o şey olur.
Tabii ki.
Hegel ayırıyordu onu. Zemin etkin ve üretken değildir diyordu. Yani o zemin neden kavramı gibi değil. Neden varsa bir etki zorunlu olarak gelecek. Etkin. Yani orada nedenin üretken de üretici de değil diyor. Yani varoluş bir ürün değil ya da üretilmiş bir şey değil demek gerekecek.
Şurada 123. paragrafı bir...
Neyle ilgili? Şimdi var. Tam geldiğimiz nokta şey.
Varoluş.
Çok uzun değilse... Pekala onu da alalım şeye, yani bütün bu konunun içine... 123 mi değil? Sayfa, paragraf 123, öyle mi?
Paragraf 123.
Tam bir yerlere geliyor gibiydik.
Tamam. Bunun şeyini okuyacağız ama Hegel ekten öncesine.
Ekten öncesi şu kadar zaten. Ekten öncesi de değil ama esas ekte anlatılıyor.
Varoluş. Evet, varoluş. Ya yani onları esas, şey yaptık. Onları konuştuk aslında.
Tamam.
Yani varoluş kendi içine yansıma ile başkası içine yansımanın dolaysız birliğidir. Şimdi bu anlatım çok önemliydi ve bunu ya açacağız tekrar ya da daha önce açtığımız yeterliyse açalım isterseniz. Burada kendi içine yansıma ile başkası içine yansıma. Şimdi kendi içine yansıma dediğimiz zaman dolaysızlığı anlıyoruz. Yani varoluşun bir özelliği dolaysız olması. Yani başkası için varlıktan
ya çıkmış. Ya da özdeşliği. Yani.
Ama evet, aynı zamanda da bu başkası içine yansıma olmak zorunda. Çünkü şey bu, yani öz kategorisi. Niye başkası içine yansıma olmak zorunda?
Bu son incelediğimiz kategorilerin hepsi öyle. Hem evet. Dolaylı hem dolaylısı ama bu şekilde çok zor oluyor.
Şimdi varoluş başkası içine yansıma derken burada var olan geliyor mu? Geliyor. Ona geliyor zaten. Yani burada var olanlar, evet, aynı anlatımları kullanıyor.
Yansımadan bahsedebilmek için aslında başkasından da bahsetmek gerekiyor. Evet. Yani başkası zorunlu, evet. Yansıma ilişkisinde aslında.
Evet.
Aslında zemin zorunlu gibi duruyor orada işte.
Evet.
Yani yansımanın olması için bir zemin lazım.
Olumlu ve olumsuz da yansıyor birbirine ya da yani öz genel olarak yansımayla tamam. ilgili yani öz ışır derken ya da görünür derken orada özü zemin gibi görmek zorunda değiliz çünkü öz tamam. yeterli. Öz dediğimiz zaman hemen yansıma demiş oluyoruz çünkü öz varlığın olumsuzlanmasıyla geldiğimiz bir şey kategori. Yani bir şeyin özünden söz ediyorsak onun dolaysızlığını reddediyoruz. Atıyoruz bir kenara, arkasına geçiyoruz ya da içine geçiyoruz. Öz o yüzden yansımayı otomatik olarak getiriyor. Özün ikili karakterinin şeyi bu, açıklaması bu olabilir. Şimdi başkası içine yansıma ve kendi içine yansıma varoluşun bu kategorileri kapsadığını düşünürsek ya da kabul edersek bunu anlamak zor değil. Varoluş kendi içine yansıma olacak, dolaysızlıktan ötürü ve aynı zamanda da başkası içine yansıma olması gerekiyor. Hegel bunu daha böyle görgül bir tona çekerek şey diyor, her varoluşun nedeni bir başka varoluştur. Yani her varoluş zeminini bir başka varoluşta bulur. Bütün varoluşlar aynı zamanda zemindir ve zeminlidir. Bunu düşünebiliyorsak, burada şeyi göreceğiz, varoluş aslında başkasına yansırken bir yerde kendi içine yansımak durumunda. Şimdi
varoluş nasıl başkasına burada, yansıyor?
Çünkü kendisi aynı zamanda başkası. Yani varoluş kendi içine yansıma yaptığı zaman, kendi içine yansıma, yine bu belki de Hegel'in bütün yönteminin zorluğu burada yatıyor. Çünkü
o
çok gereksiz gibi görünüyor. Kendi içine yansıma demek, başkası içine yansıma demek. Çünkü kendi içine yansımak demek, başkası içine yansımaya son vermek demek. Kendi içine yansırken başkasını atıyorsun bir kenara. Yani başkasına yansımaya son veriyorsun. Dolayısıyla kendi içine yansıma, başkası içine yansımayı moment olarak kapsıyor.
Tamam.
Ve bu yine diyalektik düşüncenin şeyi, gösterdiği bir şey. Başkasına yansıma varoluş durumunda kaçınılmaz olarak var. O yüzden bu ilk satır şey, onu buraya üçüncü baskıda koyuyor ya da üçüncü yayında koyuyor. Yani varoluş kategorisi konusunda Hegel'in söylemesi gereken ve söylediği en önemli anlatım bu. Bu başka yerlerde yok bu kadar açık bir şekilde. Yani başka kategorileri de uygulanabilir. Kendi içine yansıma ve başkası. Ama varoluşun karakteri bu. Buna ek olarak dolaysız birliği diyor.
Kaçıncı şey o Özgür?
123 paragraf.
123'ün eki mi?
Hayır, kendisi.
123.
Evet.
Mantıken hem kendi içine hem de kendi dışına yansıyor, değil mi?
Mantıken yansıyacak. Çünkü yani kendi içine yansıdığı zaman...
Ama aynı anda. Hem kendi içine... Hem
burada zaman yok.
Şimdi bakın, kendi içine yansıma zaten bir şey durumu. Sadece bir soyutlama durumu ve...
Başkasından yani, çekilme durumu.
Evet.
Başkası içine yansımadan geri çekilme durumu.
Yansımaya yani, gerek yok zaten. Kendi demek öyle bir şey değil mi?
Başkası kendi başkasıyla...
Çekilmek.
Kendi dediğin zaman başkasından... Evet. Ama işte kendi şeye ait gibi görünüyor. Varlık alanına ait gibi. Dolaşsız, arı dolaşsızlık varsa orada o öz kategorisi değil. Çünkü öz alanındaki ilişkililik yok şeyde, varlık alanında. Yani öz alanındaki ilişkililik sürekli ve karakteristik bir şey. Yani o hep öyle olmak zorunda.
O zaman özden bahsederken varoluştan bahsetmiş oluyoruz.
Hı.
Bu durumda öyle oluyor.
Her durumda mı?
Yani şu anlattığımız durumda özden bahsettiğimizde varoluştan bahsediyoruz. Çünkü öz kendini varoluşa geçirdiğine göre.
Peki özdeşlik ve ayrım var. Varoluştan hemen önceki tamam. En yakın kategoriler. Onları nasıl ilişkilendireceğiz?
Özdeşlik ayrım zemini oluşturuyor. Evet. O zaman da ama bunları başlatan, tetikleyen öz.
Evet. Varoluş özdeşliktir diyebilir miyiz? Deriz. Bileceğiz. Kendisine yansıma, kendiyle eşitlik, kendiyle ilişki.
Aynı zamanda özdeşlik.
Aynı zamanda özdeşliktir. Ve burada özdeşliğin olması zaten ayrımı getirecek, o tabii getiren ki. Şey.
Tabii yani başka ayrıca az başkasına... Az önce okuduğumuz yer gibi. Kendi evet. İçine yansımanın dışı başarılı.
Yani Hegel'in mantığı işliyor ki, çok rahat işliyor gibi görünüyor. Başkası içine yansıma ayrım kategorisine karşılık düşecek. Doğal olarak özdeşlik ve ayrım birlikte. Yani özdeşlik ve ayrım ne kadar birse kendi içine yansıma ve başkası içine yansıma o kadar bir. Ondan sonra burada daha da önemli olan şey bu ikisinin birliği, dolaşsızlaşmış birliğidir diyor. Yani bu ikisini bir olarak düşüneceğiz. Kendi içine yansımayı ve başkası içine yansımayı onu düşünebiliyoruz. Kendi içine yansıma başkası içine yansımadan başlıyor zaten. Yani onu kapsıyor kendinde. Bunların ikisinin çakışması var, tamam, birlikteliği var.
Ama kendini başka olarak aldığı
zaman.
Tabii. Her durumda öyle.
Tabii her durumda almak zorunda.
Yani tekrar
bir iç varsa o da olacak.
Tekrar söyleyeyim
bir yani sınır var o.